bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Tarikat, siyaset, ticaret. Uğur Mumcu. Tekin Yayın Evi, 7. basım, İstanbul 1993. Okuyan Bahar Özdemir. Uğur Mumcu'nun yazıları bugün günceldir. Bunlar yarınki kuşaklar hesabına kuşkusuz ibret alınması gereken bir tarih dersi yerine geçecektir. Nadir Nadi. Uğur Mumcu'dan söz ederken her zaman yiğit genç, dostum ve değerli meslektaşım derim. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu. Uğur Mumcu zehir gibi kalemiyle yetkin bir köşe yazarı, bir araştırmacı, dürüst bir gazetecidir. İlhan Selçuk. Ellerin dert görmesin Uğur Mumcu. Sakıncalı Piyade'yi yazdığın için eline sağlık, ağzına sağlık, canına sağlık. Kendi yazdıklarıma gülemem ama senin yazılarına gülerek okudum. Acı acı gülmek deyimi var ya, işte öyle acı acı güldüm. Aziz Nesin. Tekin Yayın Evi, Uğur Mumcu'nun son yazılarını toplayan bu kitabı onurla sunar. ANAP iktidarı, Sivilleşme 12 Eylül hukuku, MIT raporları, hayali ihracat dosyaları, Vural Han olayı, tarikat ticaret siyaset ilişkileri ve yaşadığımız dönem ile ilgili siyasal güldürü yazıları. Yine belgelerle, yine kanıtlarla. Örsan Öğmen'in anısına. İmam bayıldı. Her şeyin sahtesi var. Paranın sahtesi var. Tablonun sahtesi var. Altının, gümüşün, elmasın sahteleri var. Var oğlu var. Peki dinin ve ideolojinin de sahteleri yok mu? Olmaz olur mu hiç? Var. Dinin sahtesi siyasete karışmış olanıdır. Din duygularının ve dince kutsal kavramların siyaset adına kullanılması ile din, din olmaktan çıkar, siyasetin aracı olur. Siyaset ticarete, ticaret siyasete, din de her ikisine araç edildi mi artık bu sömürünün sonu gelmez. Din ticareti ile meşgul olanlara bakın, hemen hemen hepsi milyarder. Yalnızca Türk lirası ile milyarder değil bunlar. Dolar milyarderi, mark milyarderi olmuşlardır birçoğu. Oh ne kolay, çek bir besmele, gelsin paralar. Finans kuruluşları, şirketler ve bu finans kuruluşları ve şirketler aracılığı ile kazanılan milyarlar. Elhamdülillah Müslümanız, elhamdülillah milyarderiz. Bir kolumuz siyasette, öbür kolumuz ticarette, ayaklarımız da tarikatlarda. Bir kolumuz siyasette, öbür kolumuz ticarette, ayaklarımız da tarikatlarda. Bir üçgen bu, ticaret, siyaset ve tarikat üçgeni. Bunlar dindarın sahtecileridir. Zavallı yoksul Müslüman yurttaşların kanlarını emenler de bunlardır, inanç sömürücüleridir bunlar. Atatürk'ün laiklik ilkesinin ne kadar yararlı, ne kadar gerekli olduğunu bu din sahtecileri ortaya çıkınca daha iyi anlıyoruz. Kim savaşacak bunlarla? Laiklik ilkesi sahte Atatürkçüler ile sahte Müslümanların aralarında paylaşacakları bir koz değildir. Atatürkçülüğün ilk koşulu devrimci olmaktır, çağdaş olmaktır, demokrat olmaktır. Öyle ödün siyaseti ile Atatürkçülük olmaz, öyle pazarlıkçı ve uzlaşmacı yaklaşımlar ile laiklik ilkesi savunulmaz. Yasakçılık ile ise hiç savunulmaz. Bir yanda sahte Müslümanlar, din tacirleri, inanç sömürücüleri, bir elleri siyasette, öbür elleri ticarette, ayakları da tarikatlarda dolaşanlar. Öte yanda da sahte Atatürkçüler. İşleri geldiği sürece bu sahte Müslümanlar ile kol kola girip öpüşenler, birbirlerine siyasal destek sağlayanlar, yasakçılıkla, hot-hotçuluk ile Atatürkçülüklerini kanıtlayacaklarını sananlar. Müslümanın kimsesizi ve yoksuluna karşı Atatürkçülük taslayıp gericinin, yobazın, iş ve sermaye çevreleri ile içli dışlı olanlarının karşısında da sus pus olanlar. Bir yanda sahte Atatürkçüler, öbür yanda sahte Müslümanlar. Laiklik ilkesini savunmak için Atatürk gibi yürekli, Atatürk gibi inançlı olmak gerekir. İzinden gittiklerini söyleyenler gibi ürkek, kararsız ve inançsız değil. 1 Mart 1987 Bayram olmalı. Başbakan Sayın Özal'ın Amerika'da geçirdiği bypass operasyonunun milli bayramlarımız arasına katılmasını öneriyoruz. Ne güzel olur, bypass bayramı. Tabii bypass da yazıldığı gibi değil, okunduğu gibi kullanacağız. Yani şöyle, bypass. Pas dilimizde çeşitli anlamlara gelir. Örneğin futbol maçlarında futbolcuların topu birbirlerine vermelerine pas vermek denir. Bu anlamda Özal'a 12 Eylül öncesi ve sonrasında kimler pas vermiştir? Pas verenler hangi takımın oyuncusudurlar? Pas niçin verilmiş, nasıl verilmiştir? Ve Özal kendisine ceza alanı içinde verilen bu pasları 6 Kasım seçimlerinde nasıl gole çevirmiştir? Bypass bayramı bu bakımdan çok önemlidir. Her bayramın arifesi olduğu gibi bu bypass bayramının da elbette bir arife günü olacaktır. Arife günü Sayın Özal'ın maiyetindeki heyet ile birlikte Türkiye'den ayrılıp Amerika'ya gittiği gündür. Bu bayramın arifesinde iş adamları yanlarına hanımefendilerini de alarak Houston'a gitmelidirler. Bypass bayramı gecesi edilen dualar batan şirketlere ve batacak bankalara da iyi gelecektir. Bypass bayramının ikinci anlamı doğrudan doğruya Sayın Özal'ın uyguladığı ekonomik modelden kaynaklanmaktadır. Bilindiği gibi liberal kapitalizm bu öğretinin kurucuları tarafından bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler biçiminde özlü bir slogana indirgenmiştir. Sayın Özal, Türkiye'de bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler kuramının son derecede başarılı ve yetenekli bir uygulayıcısıdır. Türk liberalizminin babasının kapitalizmin ana vatanında geçirdiği bypass operasyonu, bu bakımdan da bypass bayramı olarak değerlendirilmelidir. Sayın Özal gerçekten bu açıdan da bypass adını almaya layıktır. Bu bayramda neler yapılmalıdır? Bu bayramda herkes tele uydu aracılığıyla Amerika'daki yakınlarıyla görüşmelidir. Nasılsa bu gibi görüşmeler sudan ucuz hale gelmiştir. Ayrıca hasta olanlar bu bayram nedeniyle ellerine ne geçerse geçsin, telefon, telsiz, radyo, televizyon, bu araçlarla millete seslenmelidirler. Çünkü bypass bayramı aynı zamanda sağlık sorunlarının propaganda bayramıdır. Ayrıca bugün de herkes Sayın Özal'ın evi önünde toplanmalı ve hep birlikte milli birlik ve beraberlik ruhu içinde coşkuyla arım balım peteğim şarkısını söylemelidir. Milletlerin tarihinde kutlanacak çok az gün vardır. Özal'ın Amerika'ya gidişi, dönüşü, ameliyata karar verişi, ameliyattan hiç korkmayışı, dünyanın dua üzerinde durduğunu açıklaması, ameliyat sonrası söylediği ilk söz, sorduğu ilk soru, tele uydu aracılığıyla bakanlar kuruluna katılışı, ameliyattan hiç korkmayışı, ayrı ayrı günlerde anavatanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dış temsilciliklerimizde törenlerle kutlanmalıdır. Ankara'da düzenlenecek törene Özal'ın temsili bir büstü iş adamları tarafından hastane odasından alınıp parti merkezine getirilmeli, ticaret ve sanayi odaları önünde partililer günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapmalıdır. Bypass bayramı Türk milletine, özel ve güzel sektöre, hür teşebbüse, esir teşebbüse, nazlı sermayeye, narin iş adamına, az gelişmiş demokrasiye, Alaturka kapitalizme, arabesk liberalizme, eşiktekine, beşiktekine, çayırdakine, bayırdakine, ayrılana, kayrılana, atan sektöre, batan sektöre hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 10 Mart 1987 Aman ağam. TÜSİAD Başkanı Sakıp Sabancı ağa önceki gece televizyonda esti, savurdu. Aman ağam, ne bu hiddet? Niye kızıyorsun ağam? Ne öfkeleniyorsun öyle? Hükümet bir karar alır, bu karar doğru olur, yanlış olur. Sana ne? Sen dernek başkanısın. Dernek dediğin hükümetin günlük siyaseti ile ilgilenir mi hiç? Hadi ilgilendi. Televizyonda haberlerin arasına girip hükümetin kararını yorumlar mı? Etme ağa, yapma ağa. Bak sonra adamın başına sunturlu bela açarlar. Derler ki TÜSİAD illegale dönüştü. Artık sen anlat derdini. Dernek de, yasa de, şunu de, bunu de. Laf dediğin, las da lastiği değil ki yumuşak toprakta iz bıraksın. Kimse dinlemez lafını. Etme ağa, yapma ağa, yerler adamı sonra. Bir yerlere götürüp gözlerini bağlarlar. Konuş lan derler. İtip kakarlar. Bir sandalyeye bağlayarak sabaha kadar sorguya çekip zorla marşlar da söyletirler. Bunlar Türkiye'de olmaz. Olmaz ama bakarsınız birileri günün birinde böyle işler yapar. Sen derler, bu dernekle sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıflar üzerine tahakkümünü kurdun. Aman ağam, yaparlar mı yaparlar? Sen anlat derdini. Ne tahakkümü yahu de. Kim kurmuş tahakkümü de. De oğlu de. Dinlemezler. Tutarlar yıllarca adamı mapushane damında. Bir de cezaevi elbisesi giydirirler. Saçını da ta kökünden gırt gırt keserler. Ellerine kelepçe de takarlar. Yönetim kurulu üyelerin var ya, onları da kelepçeleyip zincirlerler. Kelepçe yetmez diye bir de mahkemeye götürürken ellerinizi birbirine zincirlerler, bağlarlar. Zincirin arta kalan kısmını da en sonraki iş adamının boynuna takarlar. Gerçi Türkiye'de hukuk devleti var. Bunlar olmaz. Ama bakarsanız dönem değişir, birileri de sizlere böyle davalar açar. Mahkum olursun, Yargıtay bozar, dosya gelir gider. Sen mapushane damında öyle yıllarca elin böğründe yatar durursun. Bize serbest piyasa ekonomisine geçin diye nutuk atıyorlar, sonra da 40 tane don için kota koyuyorlar. Aman ağam, ne biçim laf öyle, bunlar hep solcu ağzı, yakışır mı sana bu laflar? Yabancıları ürkütürsek yabancı para kuş gibi uçar gider sonra ağam. Yabancı dediğin üs kuracak, tesis kuracak, Kıbrıs'tan çık diyecek, borç karşılığı bütün devlet gelirlerine ipotek, 40 tane dona da kota koyacak. Sonra da bize liberal olun diye nasihat verecek şu ölüsü kandilliler. Ağam ne de olsa gevur bunlar. Sat anasını diyeceğim ama bir türlü satılmıyor anıları. Eskiden gevur parası ile 5 para etmez diyorduk ama bu serbestlik ile parayı da pul ettik. Boynumuz eğridir de ondan sesimiz pek çıkmaz ağam. Hem sen Türk donunu niye elin gevuruna satıyorsun ağam? Satacaksan banka sat gevura ağam. Ağam sen ol, dernek başkanı olarak zart zurt çıkma oralara buralara. Başbakan senin eski koordinatörün dernek başkanı sıfatıyla televizyonu kullanıp hükümeti savunmak, bu yüzden biraz garip kaçıyor diyorlar. Televizyonda hep işçiler, hep sendikacılar konuşsa, sana da hiç söz hakkı vermeseler ne düşünürdün? Sabancı ağam, söyle, ne düşünürdün? Bu anayasa herkes eşittir demiyor mu? Niye ikide bir de bu televizyona hep sen ve senin gibiler çıkıyor ağam? Hak mı? Reva mı ağam? Yapma ağam, etme ağam. Gün olur devran değişir. Dostun, düşmanın var. Seni yerler ağam. Çıtır çıtır yerler. Üstüne bir de şalgam suyu içerler. Siyaset başka derneklere yasak. Senin derneğine değil. Senin derneğin davulla zurnayla siyaset yapıyor ağam. Aman ağam, yaman ağam. Sen bilirsin ağam. Yapma. Pek savunma şu eski koordinatörünü ağam. Ekonomik meselelerde, kararlarda affetmeyi bırakalım, acımasız olalım diyorsun ağam. Bizim yüreğimiz yufkadır. Vatandaşın parasını kurda kuşa kaptıranları da affederiz, banka ve banker batıranları da. Aman ağam, sen karışma bu işlere. Sen Çukurova ile, Kara Mehmet ile, Koç ile kapış. Ama dernek başkanı olarak aman ha siyaset ile uğraşma. Çıranı yakarlar ağam, başına dert açarlar ağam, zincire bağlarlar ağam, gözlerini bağlarlar ağam, kelepçe takarlar ağam. Aman ağam, yapma ağam, etme ağam. 23 Mart 1986 Bilinçlenme. Marksistlerimiz Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın şu sözlerini herhalde anımsarlar. İşçiyi bilinçlendirmek, dolmayı pirinçlendirmeye benzemez. Öyledir. Güç iştir işçiyi bilinçlendirmek. İşçiyi bilinçlendireceğiz diye yola çıkanların bir kısmı kendilerini bilinçlendirip saf değiştirmediler mi? Hep olur bunlar. Her toplumda da olur. Döneklik yalnızca bizim topluma özgü bir olgu değildir, tersine evrensel bir aydın hastalığıdır. 12 Mart öncesi Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi Barış Derneği başkanlarından birinin yanına hiç yaklaşılmazdı. Öylesine Marksist ve Leninist. Üstad şimdi nerede biliyor musunuz? Dünya Bankası'nda Arjantin masasına bakıyor. Müthiş bir Friedmanist olarak. Daha çok örnek var. Yeri gelince yazıyoruz. Bu bilinçlendirme tek yanlı olmuyor. İşçiler bilinçlensin diyoruz. Bir bakıyoruz ki işverenler bilinçleniyor. Kendi aralarında dernekler, sendikalar, vakıflar kurmalar, siyasal partilerle ense tokat ilişkilerine girmeler, bürokrat satın almalar, şunlar bunlar. Maşallah işverenlerimizde sınıf bilinci herkesten daha ileri. Bu sınıf bilinci işveren kesiminde iyice yerleştiği için adamlar çeyrek yüzyıldır 61 Anayasası'nın getirdiği hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmak için çalışıyorlar. Bizim şematik kafalı bazı solcularımız da 27 Mayıs devrimine karşı çıkmak için binbir dereden su getiriyorlar. Bilinç sorunu ne yapacaksınız? 27 Mayıs örnekleri batıda görülen çoğulcu demokrasiyi kurmayı amaçlayan bir devrim ise 12 Mart ve 12 Eylül bu özgürlükleri yok eden birer karşı devrimdir. 27 Mayıs'ın getirdikleri önce 12 Mart sonra da 12 Eylül ile yok edilmek istenmedi mi? Neyse, bu bilinç konusu çok önemlidir. Bilinçaltı da önemlidir ama hiçbir duygu, bilgi ve önsezi bilincin yerini alamaz. İşverenlerimiz Amerika'ya karşı da bilinçlenmediler mi? Bilinçlendiler. Eskiden anti-Amerikan gösterileri öğrenciler ile işçiler yaparlardı. Şimdi bu gösterileri, tabii kendi üslupları içinde, işverenler yapıyor. Tekstil ürünlerimize ambargo konmasa, işverenlerimizin Amerikan üsleri, ikili antlaşmalar, casus uçuşları, FMS kredileri gibi konularla hiç mi hiç ilgileri yoktur. Ne dedi TÜSİAD Başkanı Sabancı Ağa? 40 don için kota koyuyorlar. Bu çok özlü bir sözdür. Bu sözün içinde 1000 anlam gizlidir. Bunun için ileride iş adamlarımızın anti-Amerikan ve anti-emperyalist kavgaları tekstil kuramı ya da daha açık bir deyiş ile don nazariyesi olarak adlandırılacaktır. 40 don için kota konmasa işverenlerimiz bilinçlenmeyeceklerdi. 40 dona kota kondu, bunun üzerine işverenlerimiz bilinçleniverdiler. İşveren de sınıf bilinci böyle oluşur işte. Don nazariyesi bu bakımdan çok önemlidir. İstanbul Burjuvazisi'nin sınıf bilinciyle karşı çıktığı konulardan biri de İstanbul Anakent Belediye Başkanı Muhterem Sarı Bedri Bey kardeşimizin gecekondular ile yılları bir tutup yıkım kararı vermesidir. Bilindiği gibi yıkım ancak gecekondu için geçerlidir. İstanbul Burjuvazisi'nin yalılar konusundaki duygu, endişe ve düşüncelerine de kısaca yalı nazariyesi adı verilmektedir. Muhterem Sarı Bedri Bey kardeşimizin şiddetli bir Marksist olduğundan da ayrıca şüphelenmekteyiz. Bu gibiler yeşil komünist de olabilirler. Dışı yeşil, içi kızıl. Dışarıya karşı Araplarla ballı börekli ortaklıkları içinde yepyeşil, içeride yalılara kazma vuracak kadar kinlerle dolu kıpkızıl. Muhterem Sarı Bedri Bey kardeşimiz, Burjuvazi'deki sınıf bilincini bu gibi eylem ve işlemleri ile iyice derinleştirmektedir. Don nazariyesi bir aşırı cereyandır, bir zararlı akımdır, kökü dışarıdadır, dış mihraklar tarafından tahrik edilen bir yabancı ideolojidir. Don nazariyesi, milli birlik ve beraberlik ruhumuza aykırıdır. Ne diyormuş ABD Ankara Büyükelçilik raporunda? Türkler, şiddete eğilimli bir toplum oldukları için işkenceye yatkınlar. Vallahi bu Amerikalılar, deve gibi kin tutup, kendilerine karşı çıkanları da birer birer cezalandırırlar. Washington'da Uluslararası Polis Akademisi ve Panama Kanalı'ndaki anti-terör okulunda adam yetiştirip, işkence bile yaptırırlar. İyisi mi, yol yakınken milli birlik ve beraberlik ruhuna da aykırı olan don nazariyesi ile Amerika'ya karşı çıkan iş adamlarımız hemen çar kessinler. Bakın, soldan çark eden eski Marksistlerimiz ne de güzel rahata kavuştular. 30 Mart 1986 Çalış evladım. Sen niye bu kadar tembelsin evladım? Bu 1 Mayıs'ın 1917 Sovyet ihtilali ile hiç ilgisi yoktur evladım. 1 Mayıs, Amerika'nın Chicago kentinde işçilerin çalışma saatlerini 8 saate düşürmek için yaptıkları genel grevin tarihidir evladım. Bu olay 1986'da oldu evladım. İşçilerin üzerine ateş açıldı, çok işçi öldü evladım. Daha sonra da evladım, 1889'da Paris'te toplanan 2. Enternasyonel, bugünün işçileri Uluslararası Birlik ve Dayanışma Günü ilan edilmesini kararlaştırdı. Şimdi de bizim anti-komünist Türk iş genel grev için karar aldı evladım.
Bak.
Bak yavrum, 1 Mayıs'ın komünistlikle bir ilgisi yok. Bütün NATO ülkelerinde rahat rahat kutlanıyor. Batıdaki burjuvalar senden daha mı akılsız? Yo, uygarlık diye, demokrasi diye kavramlar var evladım. Ona yasak et, bunu yasak et, olmuyor evladım. Sen şimdi aklını 2. enternasyonele taktın değil mi evladım? O enternasyonel senin dediğinden değil evladım. O senin dediğin 3. enternasyonel. Bak evladım, bir daha sorarlarsa şaşırma. 1. enternasyonel Marx ve Engels tarafından 1864'te Londra'da toplandı. 2. enternasyonel 1889'da Paris'te bir araya gelen Sosyalist Partiler Kongresi'nin adıdır. Komünist Enternasyoneli 1919 tarihinde Lenin'in öncülüğü ile Moskova'da kurulmuştur. İkinci Enternasyonel Demokratik Sosyalizm akımlarının kaynağıdır. Üçüncü Enternasyonel'de Marksizm, Leninizme uluslararası yaygınlık kazandırmak için toplanmıştır. Bu iki ideoloji ve siyasal görüşün yolları çok ayrıdır evladım. Lenin, İkinci Enternasyonel'in görüşlerini benimseyenlere ateş püskürürdü evladım. Bugün NATO ülkelerindeki sosyalist ve sosyal demokrat partiler, İkinci Enternasyonel'in bir çeşit devamı olan Sosyalist Enternasyonel'e üyedirler. Sağcı partiler de Avrupa Demokratik Birliği adlı enternasyonele katılırlar. ANAP da bu enternasyonele katılır evladım. Madem antikomünistsin, bunları öğren evladım. Niye bu kadar cahilsin evladım? Niye hiç okumuyorsun yavrum? Niye hiç okumadan, araştırmadan hep küfrediyorsun canım evladım? İşçiler arasında bugün uluslararası dayanışma pek yok evladım. Bu sözde kalmış ama birçok ülkenin burjuvaları arasında tam bir dayanışma ve birlik var evladım. Çok uluslu şirketler var evladım. Yabancı bankalar var evladım. Askeri paktlar var evladım. Sen evladım, niye önüne gelene bilip bilmeden komünist diye saldırıyorsun evladım? Bak canım evladım, Leninizm proletarya diktatörlüğü düşüncesine dayanır.